Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam dün başladığımız mülakatın devamını aktaracağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Hüdayi Vakfı ve Müslümanın Rahmet İnsanı Hüviyeti üzerine Gönüller Dergah Haline Gelmeli başlıklı Ahmet Taş Getiren Bey'in gerçekleştirdiği mülakatın ikinci bölümünü sunacağız değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de bu akşam. Tekrar Azerbaycan'a dönersek, Selim Efendi size gelmiş, o hikayeyi bize anlattı. Azerbaycan'dan gelecek çocukları burada eğitme talebinde bulunmuş sizlerden. Sizi Azerbaycan'a davet etmiş, siz de geliriz inşallah demişsiniz. Sonra dönmüş Selim Efendi, geliriz dedi ama gelir mi gelmez mi ya gelmez derse diye içinden geçmiş. Bir hafta sonra bir telefon gelmiş kendisine. Kim arıyor? Osman Nuri Topbaş arıyor. Nereden arıyorsunuz diye soruyor size. Bakü'den arıyorum. Ocak ayı karlı bir gün. Çok şaşırmış. Efendim haber verseydiniz sizi karşılardık diyor. Siz de demişsiniz ki İstanbul'dan ulaşamadık size. Çıktık geldik. Daha henüz bir hafta geçmiş olmasına rağmen davetlerine icabet etmiş olmanızdan dolayı müthiş şaşırmışlar. Oradaki hissi anlamak istiyorum. Siz tabii pek söylemek istemiyorsunuz ama bir hafta içinde nasıl bir koşudur, oradaki iç yangınınızı nasıl anlatırsınız? Şöyle bir misal vereyim. Karşınızdaki bir binada yangın çıksa, oradan imdat çığlıkları gelse, biz o binanın önünde hele bir kahvemi çayımı içeyim daha sonra gelirim diyebilir miyiz? Bize böyle canhıraş bir şekilde geldiler. Biz yanıyoruz dedi Selim Efendi. Biz temiz insanlardık. 70 sene komünizm bizi kavurdu dedi. Şimdi bu yangın karşısında hangi vicdan sahibi sessiz kalabilir? Biz orada olabilirdik. Onlar da burada olabilirdi. Orada başka bir şey daha yaşanmış. Daha sonraki bir gün Şeki'ye varmışsınız. Çocuklar Kur'an öğrenmeye başlamışlar. Karlı bir gün yine. Ama kursta kaloriferler yanmıyor, soba yanmıyor, bozulmuş. Siz de gelmişsiniz. Oda ayarlayacaklar. Demişler ki kalorifer ancak iki günde tamir edilir. Siz içeri girmemişsiniz, oturmuş beklemişsiniz. Bu yapılmadan, çocuklar ısınmadan ben eve girmem diye. Sizi dışarıda bekliyor görünce herkes seferber olmuş, koşturmuşlar ve 3 saat içinde yapmışlar. Bu nasıl bir duygu? Tam hatırlamıyorum bunu. Belki biraz da abarttılar, bilemiyorum. Fakat orada şunu gördük. Oradaki insan çok muzdaripti, bakımsız, sahipsiz, kimsesiz. Rusya zaten sömürmüş, iyice perişan etmiş insanları. Alkolik yapmış, alkol fiyatını orada iyice aşağı düşürmüş ki millet sarhoş olsun, hiçbir zaman başını kaldırıp itiraz edecek bir hali kalmasın diye. Öyle perişan, sürü haline gelmiş bir millet. Ama iç dünyaları aynen bizim Anadolu insanı gibi, tertemiz, pırıl pırıl insanlardı. Zannedersem Hüdayi'nin Zat-ı'linizin ilk oralara gidişi 1992 yılındaydı. 92'den bugüne 26 yıl geçmiş. Oradan gençler gelmiş, buradan hocalar gitmiş. Yeni bir Azerbaycan oluşmuş. Azerbaycan'ın ilk günlerinden bugünlere baktığınızda şimdi ne görüyorsunuz? Burada Allah'ın yardımını görüyoruz. Biz buradan oraya insan göndermekte bir noktaya kadar yardım edebiliriz. Ama oranın insanını getirip tahsilini tamamlayıp oraya gönderdiğimiz zaman buranın bayrağını taşıdı oraya. Buranın dünyasını taşıdı oraya. Allah yardım etti. Bu Allah'ın büyük bir lütfu. Faili mutlak, Cenab-ı Hak. Yine onu tekrarlıyorum. Biz bir ney gibiydik. Bir yerden bir nefes, bir bağdı sabah geldi ve dünyanın birçok coğrafyasına yayıldı. Fakat o bereketli nefes nereden geldi? O tarafını bilemiyoruz. Oradan çorba alan bir kadının duası mıdır? Bir garibin duası mıdır? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin himmetleri midir? Bilemiyorum o tarafını. Yani oraya verilen zekatların, sadakaların vesairelerin bir helaliyeti midir? Bilemiyorum. Fakat Cenab-ı Hak orada dehşetli bir ufuk açtı. Yani orada gerçek fail olarak biz yoktuk. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur bu. Biz birkaç aciz insan ne yapabilirdik orada? Bizi deport, kapı dışarı da edebilirlerdi her gittiğimiz mekandan. Daima her şeyde Cenab-ı Hakk'ın yardımını görmemiz lazım. Cenab-ı Hak hepimize ihlas nasip etsin. Ayet-i Kerime'de buyruluyor. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Biz Cenab-ı Hakk'a toplu olarak Allah için bir kulluk yapabilirsek, o kadar Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelir. Biz bunu gördük birçok yerde. Efendim, orada Selim Efendi var. Hüdayi ile iç içe yürüyüp şu anda hizmeti yüklenen Azerbaycan'ın çocukları var. Hüdayi'nin kız Kur'an kurslarına gelip giden genç kızlar var. Afrika'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da Hüdayi'nin çocukları var. Onlar için ne dersiniz? Demek ki İslam'a aç, imana teşne çok insan var. Cezb ve inzicab kanunu, yani onların şevkiyle, aşkıyla Cenab-ı Hak elhamdülillah o mekanlardaki bu hizmetleri lütfetti. Cenab-ı Hak da önümüze ufuklar açtı. Selim Efendi buraya geldiği zaman yanmış bir yürekle geldi. Yanan bir yürek geldi, aldı götürdü. Yine oraya geleceğim. Bu kalbi dergah etmeye bağlı. Yani Selim Efendi kalbi bir dergah olarak geldi buraya. Biz yanıyoruz dedi. Biz açız dedi. Bir de babamızın mezarına gittiğimiz zaman çağırırlar. Sen ne yaptın orada derlerdi. Babamızın mezarında bir Fatiha'yı okuyamazdık dedi. Demek ki Cenab-ı Hak yanık bir yürek istiyor. Karşılıkta buluyorsunuz değil mi efendim? Yani gittiğiniz bir yerde. Biz söylüyoruz, onlar dinliyor olmuyor. Oradan da size açılan yürekler oluyor. Tabii tabii. Siz yüreğinizi açtığınız kadar karşınızdaki de size yüreğini açar. Yani cezb ve incizap kanunu. Buralar kibrit bekleyen bir ateş gibiydi. Bir kibrit atıldı o kadar. O kibritle gönüller açıldı, dolmaya başladı. Başta da ifade buyurdunuz, sık sık da altını çiziyorsunuz. Merhamet, gönlün dergah haline gelmesi diye. Merhamet ve Müslüman dediğimizde nasıl bir şey anlaşılması lazım? Dünyanın bugünkü halinde, yani batıda belki insanlar çığlık atıyorlar, bize ulaşın diye. Bu merhamet ayrı bir hadise. Bu Müslümanın farikasıdır. Yani Müslüman deyince merhamet hatıra gelmelidir. Evvelce de bahsettiğim gibi Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim, Efendimiz Rauf ve Rahim. Eğer bir Müslüman merhametten mahrumsa Cenab-ı Hak'tan nasıl merhamet isteyecek, nasıl af isteyecek? Yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşsın ki o cemali sıfatlardan kalbin hisse alacak ki Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına mazhar olabilsin. Ya Rabbi af diyebilsin, Ya Rabbi merhamet diyebilsin. Müslümanın farik vasfı merhamettir. Merhametsiz bir Müslüman kuru bir ağaç gibidir. Odundur yani. Başka bir şey değil. İslam demek ki ona hiçbir duygu vermiyor. Bu nasıl olabilir? Sonra merhamet öyle basit bir iş de değil. Efendimiz merhametten bahsediyordu. Sahabe, biz hepimiz merhametliyiz ya Resulallah dediler. Yok dedi Efendimiz. Benim kastettiğim merhamet Allah'ın bütün mahlukatına şamil olan merhamettir. Kapındaki kediye, köpeğe, hatta yılana. Eğer yılan seni sokmaya gelirse onu bir vuruşta öldüreceksin. Hayvanı çırpındırmayacaksın. Bedir'de müşrikler Müslümanları ortadan kaldırmak için 400 kilometreden geldiler. Müslümanların bulunduğu yerde su kuyusu vardı. Müşrikler geldiler bir gün evvel, kuyudan su istediler. Müslümanlar vermek istemedi. Efendimiz verin buyurdu. Yani savaşta bile bir merhamet tevzi ediyordu. 70 kadar esir aldı Müslümanlar. Bedir'den Medine'ye 150 kilometre yolu dönerlerken, zaman zaman Müslümanlar develerinden indiler, esirleri develerine bindirdiler. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, esirlerinize yediğinizden yedirecek, içtiğinizden içireceksiniz, zulmetmeyeceksiniz. Eğer işinizi görmüyorsa azat edeceksiniz. Bunların hukukundan korkun buyurdu. Var mı dünyada böyle bir merhamet? Bugün görüyoruz, mazlum insanları nasıl esir alıyorlar. Efendimizin savaşta verdiği talimattır. Gittiğiniz yerlerde kadınlara dokunmayacaksınız. Ağaçlara, hayvanlara dokunmayacaksınız. Kilisede ibadet eden insanlara dokunmayacaksınız. Sizlerle savaşmayan, mücadele etmeyen kimselere dokunmayacaksınız. Bugün mü insanlar medeni, ashab-ı kiram zamanındaki Müslümanlar mı medeniydi? Osmanlı'nın ilk 3-4 asrında ecdadımız nasıl bir merhamet tevzi ediyordu? Hristiyan halkların çoğu aman Müslümanlar gelsin de prenslerin zulmünden kurtulalım diyorlardı. Fatih'in İstanbul'u kuşattığı haberi alınınca Ayasofya'da bir toplantı oldu. Roma'dan yardım isteyelim dediler. Grand Duke Notaras, biz başımızda Kardinal Serpuş'u görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz dediler. Adalet, merhamet, şefkat, Müslümanın lazımı gayrı müfarıkıdır. Yani ayrılmaz parçası ve farik vasfıdır. Bir misal vereyim. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir ağacın altında yemek yiyor. Yola devam ederken torbasında bir karınca görüyor. Aman ben karıncayı vatan cüda ettim diyor ve dönüyor, karıncayı oraya bırakıyor. Bunu hangi güç yaptırır? Bu nasıl bir terbiyedir? Bugünün insanı bunu hayal bile edemez. Efendimiz 10 bin kişilik orduyla Mekke'ye giderken dişi bir köpek yavrularını emziriyordu. Sürekayı başında durdurdu, askerlere karşı taraftan geçin buyurdu. Bu hep bizlere ders, ibret, yani Allah'ın mahlukatına bakış tarzı. Develerin üzerinde sohbet eden kimseler gördü. Niye yere inip sohbet etmiyorsun, niye bu hayvana eziyet ediyorsun buyurdu. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'ni yaptırırken şartnameye yazdırdı. Yük taşıyan hayvan dindirilecek, açsa doyurulacak, ondan sonra taşıttırılacak. Bir hayvan hakkı gözetildi. Bütün bu hayvanlar diğer gezegenlerde yok, dünyada var. Cenab-ı Hak hepsini bizim için yarattı. Hepsinden bir ibret alınacak. Her biri el-musabbir, el-bari sıfatlarının tecellileri. Onun için Müslüman çok duygulu olacak, ince ruhlu olacak, nadan olmayacak, alık, abus olmayacak, şaşkın olmayacak, uyanacak. Allah'ın bu kadar azamet tecellisi ve kudret nakışı karşısında affedersiniz ahmak olmayacak. Aklını, zekasını, idrakini vahyin içinde kullanacak. Gönlünü Allah Resulü'nün gönlüne ram edecek. Allah Resulü benden nasıl bir gönül istiyor? Ashab-ı kiram çocuğunu diri diri toprağa gömen bir cahiliye insanıyken nasıl merhametli, gözü yaşlı, iki büklüm bir insan haline geldi. Bunlar neyle oldu? Allah Resulü'nün terbiyesiyle oldu. Biz de onun bugün devam eden ümmetiyiz. Aynı ayetler, aynı hadisler devam ediyor. Efendimizin ashab-ı kiramı en çok sevindiren hadisi, kişi sevdiğiyle beraberdir. Sahabe Efendimizin şahsında insanlıktan bir abide gördü. Ona hayran oldu, ram oldu. Bütün gayesi ahirette onunla beraber olmaktı. Bunun için Allah Resulü'nün yürüdüğü yoldan yürüdü. Onun kokladığı çiçeği kokladı. Yeter ki ahirette de yine onunla beraber olalım, bu lezzeti tadalım diye. Hatta İbrahim bin Ethem Hazretleri, bizim ilahi muhabbetteki vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu almak için bütün her şeylerini feda ederlerdi, diyor. Bu büyük kalbi merhaleler neticesinde oluyor. Hemen olmuyor. Ağır bir tahsil neticesinde oluyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'a karşı takva sahibi olursanız Allah size öğretir. Bir insanın kendisinin alacağı ilimler vardır. Bu ilimler iki uçlu bıçak gibidir. Tıp ilmini alır. Bununla ya insanlara faydalı olur veyahut da bir insan kasabı olur. Hukuk ilmini alır, ya hakkı tevzi eder veyahut da bir cellat olur. Bunun böyle olmaması için kalbinin merhaleler kat etmesi lazım. Bu da kendisinin kendine vereceği bir ilimdir. Bu da takvadır. Kur'an-ı Kerim'in 258 yerinde takva geçiyor. Gönlü dergah haline getiren de takvadır. Aziz Mahmut Hüdayi Kız Kur'an kursları var. Buralar Birleşmiş Milletler gibi bütün dünyadaki kız öğrenciler geliyor. Bir eğitim görüyorlar. Bu Kur'an kursları nasıl bir misyon ifa ediyor? Evvelce de bahsettiğim gibi ilk olarak bilginin zahiri veriliyor. İkinci olarak bu yavrular takvaya yönlendiriliyorlar. Tabii bunlar dışarıdaki ahlaksızlık ve şerlerden uzak oldukları için takvaya çok çabuk yöneliyorlar. Sohbetlerde beraber olma, inikas, insiba neticesinde bir takva hayatı yaşıyorlar. Biz onlara teheccüde kalkın demiyoruz ama bakıyoruz, Allah Resulü teheccüde kalkmış diyorlar, teheccüde kalkıyorlar. Tabii bu ilk günlerde değil, zaman içinde oluyor. Bu öğrenciler burada eğitim görüyorlar ve ülkelerine gidiyorlar. Balkanlarda, Azerbaycan'da, Afrika'da hizmete başlıyorlar. Giden çocukların hizmetlerinden size intikal eden hadiseler var mı? Var. Bunların en mühimi orada hidayetlere vesile oluyorlar. Giden buraya kardeşini, akrabasını göndermeye çalışıyor. Babasına, annesine aynı telkini yapıyor. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Faili mutlak Cenab-ı Hak. Hepimiz aciziz. Hidayetler artıyor. Boğulan insana bir can kurtaran simidi atılıyor. Bu Allah'ın bir lütfu. Bütün hoca efendilere, hoca hanımlara söylediğimiz de şu. Allah bunları bu büyük kapıya, İslam kapısına gönderiyor. Eğer biz bunun hakkını verebilirsek büyük ecir var. Veremezsek de ağır bir vebal var. Bunu söylüyoruz biz. Burada üç tane not var diyoruz. 1. Sizin derslerde talebeye verdiğiniz not var. Zayıf, orta, iyi vesaire. İkincisi talebenin size verdiği bir not var. O da size olan muhabbeti. Muhabbeti kadar sizden ilim telakki eder, öğrenir. Üçüncüsü en zor bir not var. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kıyamette size vereceği bir not. Bu emanete ne kadar sahip oldun? Bugün bu emanet hepimizde. Biz hakikaten dünyadaki mazlumlara, zavallılara, mağdurlara, gözü yaşlı insanlara, kimsesiz yalnızlara ne kadar sahip olabiliyoruz? Allah'ın verdiği bu İslam nimetini nasıl bir gayretle tevzi halindeyiz? Çünkü onların da bunda bir hakkı var. Ayet-i Kerime'de buyruluyor. Birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Allah'ın hakkı var üzerimizde. Resulullah Efendimiz'in hakkı var üzerimizde. Cenab-ı Hak müminleri kardeş ilan ediyor. Dolayısıyla mümin kardeşlerimizin hakkı var. Hidayet bekleyen insanlar var. İnsanlıktaki eşimiz. Onlara İslamiyet'i, hidayeti tebliğ etmemiz lazım. Cihat toprağı kanla sulamak değildir. Onların gönüllerine girmektir. Gönüllerin fethidir. Onun için şu dünyada ağır bir vazifemiz var. Hangi ülkelerden öğrenciler geliyor efendim? Sahneye kalksak uzun ama aşağı yukarı 40 ülkeden öğrenci geliyor. Ta Çin var, Endonezya var, Uygur var, Aceh var, Tayland var, Kırgızistan, Moğolistan, Azerbaycan, Gürcistan, Batı Trakya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan var, Sudan var, Batı Afrika ülkelerinden gelenler var. Velhasıl bunlar Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği lütuflar, ikramlar. Bu kapıya gönderiyor Cenab-ı Hak. Göndermeyebilir de. Bütün arkadaşlar da bu şekilde bakıyor. Fakat içimizdeki hangi arkadaşımızın ihlasıyla bu işler oluyor onu biz de bilmiyoruz. O da bu işin mahremiyeti. Herkes bu ilahi lütfa layık olabilmek için gayret etmeli. Çünkü yine Cenab-ı Hakk'ın kıyamet günü soracağı bir soru da budur. Ben sizin kapınıza gönderdim, siz bunlara ne verdiniz? Ben size ne verdim, siz bunlara ne verdiniz? Tabii şimdi çok büyük iş yapılıyormuş gibi geliyor vakıf vasıtasıyla. Halbuki Ashab-ı Kiram devrine baktığımız zaman Medine'den kalkıp ta Çin'e, Semerkand'a gidiyordu. Afrika ortalarına gidiyordu. Bu uzun yolları da yorgunluk hissetmeden, üşenmeden bir iman vecdiyle kat ediyorlardı. Bugünse imkanlar çok arttı. Lakin gaflet ortalığı sardı. Bugün şefkat ve merhamet bekleyen bütün dünya perişan. Müslümanlar perişan. Gayrimüslimlerde de çok perişan var ama daha ziyade Müslümanlar perişan. Zaman zaman Türkiye mi, bütün dünya mı diye bir kıyaslama içinizden geçer mi? Yani Türkiye'deki açlığa cevap vermek mi? Dünyadaki açlığa cevap vermek mi? Türkiye'yi ihya edersen, Türkiye diğer ülkelerin açlığını telafi eder. Türkiye çok mühim. Mesela bir Ömer bin Abdülaziz çıkıyor. Müslümanlar zekat verecek yer bulamıyor. Herkes zekatını veriyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de akrabadan başlamak emrediliyor. En başta çoluğumuzu, çocuğumuzu, akrabamızı, toplumumuzu ihya edebilirsek, İslam dünyası da ihya olur. Bugün Türkiye son karakol. Mısır bitti, Suriye bitti, Irak bitti. Görüyorsunuz Suud karmaşa içinde. Afrika'da aşiret kavgaları var. Onun için Türkiye son karakol. Bu karakolun sağlam olması lazım. Allah korusun. Bu karakol düşerse Osmanlı'nın o son anına döneriz. Bütün İslam dünyası perişan olur. Elhamdülillah bugün Türkiye bütün İslam dünyasının hamiliğini yapıyor. Onun için Türkiye'nin ihyası çok mühim. Türkiye ihya olacak ki bütün dünyayı ihya edecek. Bütün garip devletler yine Türkiye'ye bir hami olarak, bir Osmanlı olarak bakıyor. Bildiğim kadarıyla kitaplarınız 50 dile çevrilmiş durumda. Nasıl geri dönüşler oluyor? Bir defa ilk başta şunu söyleyeyim. Benim kitaplar müşterek, arkadaşlarla beraber hazırladığımız kitaplar. Evet, benim ismim var ama bütün buradaki arkadaşların yardımıyla telif ediyoruz o kitapları. İslam dünyasında, Afrika'da olsun, Orta Asya'da olsun ne yeterli kitap var ne de bunu dertlenen var. Bu kitapları tercüme ettirmeye de başladık. Bu kitaplarda da esas olarak vurguladığımız bir İslam şahsiyeti, İslam karakteri nasıl olacak? Bir Müslüman dünyasını nasıl tanzim edecek? Kitapların muhtevası aşağı yukarı bu. Geri dönüşler gayet iyi. Rusya Cezayirlerinden, Uzak Doğu'dan, Amerika'dan mektuplar geldiğini biliyoruz. Geri dönüşlerden bir iki örnek verebilir misiniz? Birisi bugün açıyor interneti, İslam hakkında ne öğrenmek istiyorsa ekrana gelen bütün kitaplara bakıyor. Onların içinde burada tercüme edilen kitaplardan biri dikkatini çekiyor. Mesela neler dikkat çekiyor? Diyelim ki Rus cezaevinde, üstelik Müslüman olmayan birisi. Kitabınızda ne buluyor da oradan bir kalbi yol açılıyor? Gönül buluyor, yürek buluyor. Merhamet buluyor, incelik, zarafet buluyor İslam'da, hassasiyet buluyor. Bir Müslümanın gönül dünyasını orada görüyor. Bu insan ne güzel bir insan, bu din ne güzel bir din diyor. Zaten vahşetten insanlık bıkmış durumda bugün. Aynı Akif'in dediği gibi, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. 40 sene evvelki bir hatırayı anlatayım. Bir sebeple İngiltere'ye gitmiştim. Londra'da underground yani yeraltı tünelleri var. Gece 12'de arkadaşla beraber indik. Çıkarken baktım kenarda 90 yaşında bir kadın titriyor. Orada tahsil eden arkadaşa dedim ki, hastaneler, bakım evleri, huzur evleri olması lazım. Niye bir kişi bu kadını alıp götürmüyor oralara? Bana güldü. Burada bir kişi 10 pound verecek de, bir saat vakit ayıracak da götürecek, yatırıp gelecek. Yok burada böyle bir şey, dedi. Üya bu medeniyet, İngiltere burası, gerisini hesap et. Buradaysa en garip bir insan, en çaresizimiz bile böyle birini gördüğü zaman bir çare arar. Affedersiniz, yaralı bir köpek görse şunu alıp bir veterinere götüreyim der. İşte bu. Vicdan farkı. Merhamet dedik ya, bu merhamet ancak Müslüman'da olan çok mühim bir haslet. Birçok yerde bulunabilmek için çok olmak lazım. Çok insan ve çok imkan. Dünyada çok yerin ihtiyacı var. Türkiye'de de böyle. Hüdayi bu insan ve imkan ihtiyacı açısından nerelerde duruyor? Para var, insan yok. Olmaz. İnsan var, para yok. O da olmaz. İkisi birbirini tamamlayan unsurlar. Onun için hem insanı yetiştireceksin hem de Müslümanlar zekatlarını verse bu güzel hizmetler layıkıyla ifa edilir. Zaten bugün yapılan bu yardımların çoğunluğu zekatlarla oluyor. Hayrattan da yapılanlar var. Camiler, müesseseler vesaire. Gelen o imkanlarla insan yetişiyor. Burada kabiliyetli insan, insanla meşgul olmak, istidatları tespit etmek, hangi insanı nereye yerleştireceksin, hangi vazifeyi vereceksin, bunlar çok önemli. Efendimiz insanların istidatlarını tespit ederek onlara gerekli vazifeleri verirdi. Mesela ordu kumandanı olacak yahut vali olacak yahut tebliğ işinde bulunacak, onları ayrı ayrı seçerdi. Bizim memlekette zihni bilgiyi elde eden nereyi kazanırsa oraya gidiyor. Doğru değil. İstidadına göre onu yönlendirmek lazım. Mesela imam olacak biri kabiliyeti tutuyor fakat gidiyor sendikacı oluyor. Sendikacı olacak imam oluyor. Gazeteci olacak imam oluyor. Her mesleğin ayrı istidadı var. Kabiliyet tespiti yapmak gerekiyor. Resulullah Efendimiz kabiliyeti tespit ederdi. Bir çöl bedevisini seviyesine göre irşad ederdi. Fakat istidatlı birinin de o kabiliyetini inkişaf ettirirdi. Bir de imkan meselesi var. Diyelim Afrika'ya gittik. Bir kuyu açmak, bir mescit yapmak, çıplak insanları giydirmek gerekiyor. Bu imkanların akışı hüdayi noktasında nasıldır? Bunu hayırsever insanlara anlatmak lazım, izah etmek lazım, alıp götürmek lazım. Gördüğü zaman tesiri daha yüksek oluyor. Şimdi bizi alıp Yemen'e götürseler, Yemen'de o garip çocukları görsek, birkaç gün yemek yiyemeyiz herhalde. Görmeyince ona göre oluyor. Fakat görünce hakkal yakin oluyor. Hüdayi'nin ilk kuruluş yıllarında bir kadın bir tas çorba getiriyor ve Hüdayi'nin ilk ateşleyici unsurlarından birisi oluyor. Demek ki diyor insan, bir tas çorba, bir büyük çınarın ilk filizleri olabiliyor. O zaman insanın merhamet için, gönlü dergah haline getirmek için devreye sokacağı imkanlar her zaman olabilir gibi. Bir hurmayla olsun, ateşten korunun diyor Resulullah Efendimiz. Bütün mesele insanı yetiştirebilmek. Şimdi Resulullah Efendimiz hazine mi dağıttı? Askeri ordusu mu vardı? Etrafında kimler vardı? Garipler, kimsesizler, aç insanlar vardı. Onlar nasıl oldu? Tabii Allah lütfediyor. Zahiren baktığımız zaman Efendimiz'e hayran olmak, Efendimiz'i taklit edebilmek, ona benzeyebilmek. Bunun için bugün en çok muhtaç olduğumuz seviyeli insan yetiştirebilmek. Bugün dünyanın hasret duyduğu o. Efendim, Hüdayi'nin bu 32 yıllık hizmet süresince sizi en çok etkileyen, sevindiren şey nedir? Beni sevindiren insanların İslam'la huzur bulmasıdır. İslam'la saadete ermesidir. Böyle olunca Allah gönüllere de bir huzur hali veriyor. Elhamdülillah. Mevlana'nın bir hikayesiyle bitirmek istiyorum. Mevlana, mücerret hakikatlerin idrak edilmesini kolaylaştırmak için onları müşahhas misallerle izah eder. Şöyle bir misal verir. Baktım gece karanlığında tarlada birisi dolaşıyordu. Elinde bir fener vardı. Yanına indim ve gece yarısı elinde fenerle bu boş sahada ne arıyorsun dedim. Ne olursun kendi halime bırak beni, rahatça dolaşayım dedi. Peki ne arıyorsun dedim. İnsan arıyorum dedi. Git yorulma, ben o insanı çok aradım, bulamadım. Evinde istirahat et dedim. Bana acı acı baktı, dedi ki, ben de biliyorum bulamayacağımı ama hasreti bile bana bir zevk veriyor, bir lezzet veriyor. Bugün de dünyanın muhtaç olduğu bu ideal insan, kendisini Hakk'a ram eden insan. Allah cümlemize o hali nasip eylesin. Efendim, son olarak eklemek istediğiniz bir mesajınız var mı dergimizin okuyucularına? Şunu tekrar edeyim ki, vakfımızın hizmetlerini asla kendimize izafe edemeyiz. Bizler Rabbimizin aciz kullarıyız. Bütün bu hizmetler O'nun lütfuyla oluyor. Bu vesileyle Hüdayi Vakfı'nın hizmetlerine gönül veren, gerek vefat etmiş, gerekse hayattaki kardeşlerimize bu gayret ve fedakarlıklarının bir sadakayı cari olmasını dileriz. Rabbimiz lütfu keremiyle bu hizmetlere kıyamete kadar teselsül bereketi ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Hüdayi Vakfı ve Müslüman'ın rahmet insanı hüviyeti üzerine Gönüller Dergah Haline Gelmeli başlıklı Ahmet Taş Getiren Bey'in gerçekleştirdiği mülakatın ikinci bölümünü paylaştık ve böylelikle bu mülakatı da noktalamış olduk programımızla birlikte. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından aktardık bu mülakatı değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geçeniz hayır olsun. Hoşça kalın.